Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 6. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç topluluğun sırası. 3. kısım, sırasını korumak.
Şimdi artık Rab Mesih'e inananlara hiçbir zaman yargı yoktu, hiçbir şekilde. Çünkü yaşayan, veren ruhun özgür yasası. Ölüm yasasından beni özgür bıraktı. Çünkü yaşam veren ruhum özgür yasası. Ölüm yasasından beni özgür bıraktı. Benim için ölüm yok, sonsuz yaşama geçtim. Mesih benim kurtarıcım, onunla ben mutluyum. Benim için ölüm yok, sonsuz yaşama geçtim. Mesih benim kurtarıcım, onunla ben mutluyum.
Merhaba sevgili kardeşlerimiz. Bugünkü ders için İsa Mesih'in eşsiz sevgisiyle sizi selamlıyoruz. Bugünkü dersimiz devam ediyoruz. İnançlar topluluğun sırası nedir diye. Ve sırası derken bir sıra lazım olsun ve onu korumamız lazım. Yoksa nerede sırasızlık var, orada da huzursuzluk var. Neden? Rab huzuru ve sıraya seven bir Rab'dir. Onu okuyoruz kutsal kitapta. Allah sıraya seven bir Rab'dir. Ve olmasın bizim bulunduğumuz topluluklar içinde alt üstlük olsun. Hayır, biz bu sebeple İncil'ce bir sıra koymak istiyoruz. Ve bu sebeple birkaç ayet bakacağız bugün. İlken sizinle beraber bakmak istiyorum Koloseliler mektubuna. Orada açıyoruz beraberce 1. bölüm ve orada okuyoruz ayet 17 ve 18. Her şeyden önce var olan O'dur. Ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Kimdir? İsa Mesih yani. O oluyor inançlıların topluluğun başı. Demek ki birinci söz ve bitkinci söz ondan geliyor. O bitki avtoritedir. Her şey ondan sorulmalı. Onun sözü dayanarak işler yapılmalı. Ve bu sebeple onu önce koyuyoruz. Değil bir insan, değil bir organizasyon. İsa Mesih nerede center olarak bir topluluğun içinde varsa, o zaman İncil'ce bir topluluk önümüzde görüyoruz. İsa Mesih lazım olsun center. O olmadığı takdirde orada yok huzur, orada yok bir inançların topluluğun buluşması sebebi. Neden? İsa Mesih'i doğru toplanıyoruz. O bizim Rabbimiz, bizim kurtarıcımızdır. O da bizim başımızdır. Ve onun sözü son yetkili, son avtoritetli sözler oluyor. Ve oraya araştırarak, oraya dayanarak işler yapmalıyız. Umarım bunu anladık. Ve aynı zamanda bir durum daha var. Sıraya koruyabilmek için lazım bunu da anlayalım. 1. Petrus mektubunda bölüm 2 ayet 9 ve 10. Ama siz seçildiniz, seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kahin demek zveştenik. Kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Oysa şimdi merhamete eriştiniz. Yani burada öğreniyoruz, inançlılar topluluğun içinde her inançlı oluyor yeni bir durumda. Ona verilmiş yeni bir iş. Bir zaman Rab'in halkı sayılmıyorduk. Bir zaman Rab'e hizmet edemezdik. Ama şimdi yakın olduk İsa Mesih'in kanın sayesiyle ve artık Allah'a hizmet etmekteyiz. Biliyor musun, eski ahite baktığımızda görüyoruz Allah'ın tapınakta, Allah'ın evinde sveştenikler hizmet etmektedirler. Ve onlar özel seçilmiş insanlarıydılar. Her insan halktan bu işi, bu görevi yapamazdı. Özellikle seçilmiş durumdaydılar. Ve onların bir başı vardı, bir baş sveştenik, bir baş kahin. Ve o yılda bir kere halkı Allah'la barıştırabilmek için bir kurban, kurbanın kanıyla en kutsal yerine girerdi, kanı dökerdi ve orada Allah'la bir barıştırma görevi yapardı. Yılda, senede bir kere ancak bir insan ve onun etrafında var işte kahinler. Herkes görev başında, iş başında ve Rab'be hizmet ediyordu. Ve burada anlıyoruz, bu kelime oraya dayanıyor. Yeni ahitte artık öyle bir özel giysiyle giyinmiş, yoksa özel adı üzerine üstlemiş, özel bir milletten gelmiş olan insanlar için konuşmuyoruz. Hayır, Rab topladı çok çeşitli milletlerden, çeşitli insanlar, kadınlar, erkekler, onlar kutsal kılınmış oluyorlar İsa Mesih'in sayesiyle. Ve artık Rab bekliyor, hepimiz Rab'be hizmet edelim biz ve sveştenik gibi. Yani kutsal yerinde bir kutsal davranış ile, kutsal bir hayat sürmekle Rab'be hizmet edelim. İnsanlar Rab'in önüne getirelim, dua etmekle ve Rab'in sözleri bildirelim halka. Bu oluyor bir sveştenin işi. Ve öyle insanlar olduk ve bunu anlamamız lazım. Değil sadece bir sveştenik var, yani topluluğun güdücüsü oluyor bu durum. Hayır, İncil'e göre her inançlı, her hakiki kurtulmuş olan Allah'ın çocukları, onlar hepsi oluyorlar sveştenik. Yani burada yazıyor, kralın kahinleri, seçilmiş bir soy, kutsal bir ulus. Böyle olduk. Bu yeni bir durum ve bu yeni durum üzerine biz de Rab'be hepimiz hizmet etmek zorundayız. Ve yine hepimiz hizmet etmek zorundayız çünkü bir başka yeni durum var. Önce birbirimizi tanımazdık. Birbirimize düşman belki olurduk. Ama şimdi Rab bizi seçti ve bunun sayesinde biz de yeni bir bağlılığımız var, bir beraberliğimiz var. Ve ona dayanarak artık diyebiliriz, böyle de hepimiz hizmet etmeliyiz. Neden? Romalılar 12. bölümünde 4 ve 5. ayetlerde şunu okuyoruz. Bir bedende ayrı ayrı görevler, yani işleri olan çok sayıda üyemiz, yani parçalarımız olduğu gibi çok sayıda olan bizlerde Mesih'te bir bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız. Yani birbirimize bağlıyız. Artık her inançlı, her kardeş, her kız kardeş öğrenmeli Rab'be hizmet etsin. Orada bir fonksiyonu var. Her kardeş ve kız kardeş Rab'in bedeninde olan, Rab'be tanıyan, artık bir fonksiyonu var ki Rab sana vermiş olduğun bilgi, kuvveti, vakiti kullanarak Rab'bin hizmetini vereceğin. Ayrıca ne üzerine biz hepimiz hizmet etmeliyiz? Bir ayet daha bakıyoruz ve onu okuyoruz. 1. Petrus mektubunda 4. bölüm ayet 11. Orada şunu okuyoruz. Konuşan Tanrı'nın sözlerini ilettiği gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Yani artık ne kadar kuvvetin varsa değil, belki birinin fazla kuvveti var. Belki herkes herkesin işi yapamaz. Belki sana fazla yük gibi geliyor. Ama bazıların daha az kuvveti var, ama onların kuvvetini göre, onların gücünü göre hizmet etmeye öğrensinler. Bütün topluluk çağrılıyor Rab'be hizmet edilmeye. Yani Rab sana vermiş olduğu kuvveti dayanarak. Ve nasıl birbirimize hizmet edelim? Aynı bölümde 1. Petrus 4. bölüm ayet 10'da şunu okuyoruz. Her biriniz hangi ruhsal armağanı, hani bağışışı aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Yani Rab her birimize bir bağışış, bir hediye, bir darba verdi. En azından bir tane herkeste var. Bazılarda birkaç darba var. Ama ne var ki bu biricik darba, anla sana hangi darba verildi ve bu darba koy Rab'in hizmetine ve böylece bütün bedenine hizmet ediyorsun. Daha doğrusu Rab'e hizmet ediyorsun. Yani hepimiz hizmet etmek zorundayız. Bunun için çağrıldık, bunun için kuvvet aldık, bunun için de darbaları aldık, çeşitleri. Ayrıca nasıl hizmet edelim birbirimiz? 1. Korintliler mektubunda okuyoruz. Artık orada deniliyor. 4. bölüm 2. ayet. Hizmet edenler hepimizden artık ne bekleniliyor? Orada yazıyor, kahyalarda arınan başlıca, yani birinci nitelik, birinci iş de güvenilir olmalarıdır. Yani Rab bekliyor, sen öğrenesin küçük işlerde sadık olma, güvenilir biri olma. Yani sözünde duran ve işini bitirebilen biri olma. Rab işte bunu arıyor. O aramıyorsan ilk önce büyük işler yaparsın ona. Rab arıyor, küçük işlerde sadık olmaya çalış. Ve tam onun için yapmaya çalış. Ve o zaman belki Rab da ileride sana daha büyük işler verir. Ama hizmet ederken bütün topluluk lazım bunu öğrensin. Hizmet etsinler. Hizmet ederken biz aldığımız görevi, aldığımız işi sadık bir şekilde sürdürelim Rab'bin önünde. Ve ona hizmet edelim. Yani dedik, birinci yerine geliyor Rab. O bizim başımızdır. O bitki avtoritedir. Her temada, her durumda. Ondan sonra her inançlı lazım bunu anlasın. Rab hepimizden, kız kardeşime, erkek kardeşime olsun, Rab'in çocuklar olan herkes lazım öğrensin. Rab'e hizmet edin. Rab senden benden bekliyor, hizmet edelim ona, değil insanlara. Ona, tabii ki ona hizmet ederken başkalara da hizmet edeceğiz. Ama ona hizmet edermiş gibi davranacağız başkalara. Ve bunun dışında inançlılar topluluğunda sıra koruyabilmek için çeşitli görevler, işler yani verildi. Demek değildir ki onlar öbürlerden daha üstün gibi görünüyorlar. Hayır. Demek istiyor, onlar belirli bir iş üzerinde Rab'e hesap vermek zorundalar. Bütün topluluk için. Açalım şimdi Filipililer mektubu 1. bölüm 1. ayette okuyoruz şunu. Mesih İsa'nın kulları ben Pavlus ve Timotheus'tan Filipi'de bulunan gözetmenler ve görevlilere birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Yani Apostol Pavlus Filipi kasabasında bulunan inançlılar topluluğu mektup yazarken kimlere yazıyor? Orada yazıyor gözetmenler. Gözetmen demek göz kulak olanlar. Yani orada hangiler otgovornos sorumluluk üstlüyorlar bütün topluluk için? Güdücüler, çobanlar, ihtiyarlar ve görevliler. Görevliler oluyor diakonlar, hizmet edenler ve bütün kutsallara, işte bütün topluluk oluyor kutsal İsa Mesih'in sayesiyle. Yani onlara mektup yazıyor. Demek ki orada anlıyoruz çeşitli işler de var, çeşitli görevler var, çeşitli hizmetler var toplulukta. Ve değil onlar öbürlerden daha üstün, hayır onlar özel hediyeler almış ve özel bir saygı, özel bir güven de veriliyor o kişilere. Neden? Onlar bir güdücü durumdalar. Ama hizmet edenler oluyorlar. Topluluğu hizmet ediyorlar. Değil kendine. Ve burada gözetmenler diyor. Değil tek bir kişi. En uygun İncilce davranmak isterse bir topluluk da lazım olsun birkaç tane güdücü. Neden? Bir güdücü bir topluluk tek başında kolayca güdemez. O düşerse hepsi düşer. Ama bir grup halinde birkaç güdücü var, birbirini destekleyebilirler ve herkes Rab ona vermiş olduğu hediye, yani darbaya kullanarak hizmet edebilir ve böylece birbirini destekliyorlar. Bu daha uygun. Bir de diakonlar, görevliler diyor, çoğunluk da yine. Yani İncil'i baktığımızda görmüyoruz bu anlam. Çıkaramıyoruz. Bulgaristan'da çok sınaşık olduğu gibi bir pastor yapsın bütün işi. Orada anlıyoruz daha fazla çeşitli görevler verilmiş inançlılar topluluğunda çeşitli kardeşlere ve onlar bir beraberlik içinde hizmet etsinler ki bütün topluluğu hizmet için hazırlasınlar. Ve şimdi ayrıca birazcık bakacağız. O nasıl insanlardır ve onların görevi ne olmalı? İlk önce bakıyoruz. Şimdi bu güdücüler, onlara çeşitli adlar veriliyor. Güdücü, gözetmen, ihtiyar, çoban, işte o görevi yapanlar. Ve rastlıyoruz elçilerin işlerinde bu çobanların görevi ne olduğunu biraz açıklık veriliyor. Elçilerin İşleri bölüm 20 ayet 17. Pavlus milletten Efes'e haber yollayarak inanlılar topluluğunun ihtiyarlarını yanına çağırdı. İhtiyarlar diyor burada. Yani ihtiyarlar derken demek istemiyor ki yaştan ihtiyar olan, yani yaşı ilerlemiş olanlar için konuşmuyor. Burada konuşuyor olgun laşmış kardeşlerden. Yani Rab onlara bu sorumluluğu bindirdi ki bu bütün topluluğu baksınlar, göz kulak olsunlar. Topluluğun ihtiyarlarını yanına çağırdı. Ve ayet 28'te şunu okuyoruz. Apostol Pavlus onlara bilgi veriyor, akıl veriyor ve böylece de diyor kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlar topluluğunu gütmek üzere atandınız. Şimdi burada bize biraz daha fazla bilgi veriliyor. Bu ihtiyarların, bu gözetmenlerin, bu güdücülerin görevi ne olmalı? Onların işi ne olmalı? Ve orada anladık. kutsal ruh seçiyor bu insan. Yani değil artık belki bir diploma var, belki bir yerden geliyor, bir mektepten geliyor, bir işi bitirmiş. Hayır, bütün topluluk seçiyor kutsal ruhun yardımıyla onların arasında uygun olan, belki en fazla hizmet eden, zaten Suriye kendine vermiş olan çobanları seçiyorlar ve kutsal ruh işte onları da ayırt ediyor ve belli ediyor. Ve diyor, kendinize dikkat edin. Yani bir güdücü de sadece bir kardeş, o da sadece bir insan, o da her an düşebilir, o da ona da bekliyor, her daim günaha girsin ve Rab'be bakmadığımız takdirde işte daima günaha düşmeye hazırız. Ama Rab'be bakmalıyız. Yani bu sebeple Apostol Paulus diyor, bir güdücü kendine de bakmalı. Kendi hayatına da bakmalı. Ruhani durum ne durumda? Rab'le yaşıyor mu? Kendi hayatında bir günah sardı mı? Yoksa iyi bir örnek oluyor mu topluluğa? Yani buna dikkat etmeliyiz. Ondan sonra diyor, sürüye de göz kulak olun. Yani demek ki bir güdücü, bir topluluğun ihtiyarı lazım bilsin. Eğer topluluk çok büyük ise işte daha uygun olur. Birkaç ihtiyarlar bu görev yapsınlar. Birkaç güdücüler olsun. Ve onlar bakıyorlar sürüyü beslemeye değil, sürü onlara beslesin. Ve onlara okşasın. Hayır, onlar lazım baksınlar sürüye. Onlar dolaşacaklar, bilecekler her koyun ne durumda, her inançlı, her kardeş, her kız kardeşin derdi nedir, sıkıntı nedir, problemi nedir, günahı nedir ki onlara doğrulansın, değil azalasın sadece, onlar zayıf olanlara taşısın, yararlı olanlara melhem sürsün. Yani örnek dilinde konuşuyoruz şimdi. Yani böyle bir iş yapabilmek için sürüye bakmak demek. Bu baya bir uğraşmak. Bu baya bir iş değil, sadece vaaz etmekle bitiyor bu iş. Aslında bir güdücünün görevi fazla olmalı. Evden eve dolaşmak ve kardeşler, kız kardeşlerin derdlere, ihtiyaçlara bilmek ve böylece bir akıl vermek, bir kuraj vermek, bir azalamak lazımsa azalamak da vermek, nasihat vermek, çeşitli durumlar. Ama bunu yapabilmek için vakit gerekiyor. Ve bu sebeple Rab bizi bu akıl veriyor. Birkaç kişi bu görevi üstlenmeli. Neden bir kişi her şeyi yapamaz? Yani yanılıyoruz eğer düşünürsek sadece vaaz etmekle bitiyor bu iş. Apostol Paulus bize bir örnek veriyor. O dedi, ben evlerde, sokaklarda, toplantılarda öğretiş verdim. Ama diyor, herkesi 3 yıl boyunca, Efes'teki topluluğu diyor, 3 yıl boyunca gece gündüz herkese tek tek kuraj vermeye çalıştım, gözle yaşlara dökerek. Yani bu demek bir görev yapmak, bir çoban görevi yapmak. Ve böyle bir akıl işte alıyoruz. Ayrıca bakıyoruz bir ayet daha. 1. Petrus mektubundan 5. bölüm ayetler 1'den 4'e kadar. Orada bize çok geniş bir bilgi veriliyor. Bir ihtiyar ya da çoban ya da pastorun görevi ne olmalı ve nasıl işi yapsın. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, ben de onlara gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği elemlerin tanığı ve acı çıkacak olan yüceliğinde paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Sorumluluktanmış gibi değil, Tanrı'nın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla. Size emanet edilenlere karşı egemenlik, padişahlık tazlamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Yani çobanlara hizmet edenler, güdücü görevini yapanlar için de bir bahşiş, bir hediye Rab'den beklemektedir. Eğer işi iyi ve doğru yaparlarsa. Değil para uğruna, değil de artık padişah oluyorlar herkesin üzerine, diktatör gibi. Hayır, böyle de değil. Ya da istemeyerek aslında ama zorlandı bu işi yapma. Hayır, gönülce bu görev yapsalar. Ve böylece görüyoruz bir sıra. Yani inançlar topluluğun bir sırası var. Ve şimdi bir bakalım kim böyle bir güdücü olabilir? İncil bize ne bilgi veriyor? Nasıl bir insan lazım olsun ki bu görevi yapabilen? 1. Timoteus mektubunda bölüm 3 ayetler 1'den 7'ye kadar ve 2 yer daha bakacağız. Orada bize güzel bir bilgi veriliyor. Yani gözetmenlik, çobanlık görevi yapan nasıl bir kişi olmalı? Ve bu ayetleri ancak okuyacağım ve biraz sonra üzerine duracağız. İşte güvenilir bir söz, eğer bir kimse gözetmen olmaya hevesliyse iyi bir görev arzu etmiş olur. Ancak gözetmen ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. Şarap düşkünü ve zorba değil, yumuşak, kafgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı. Kendi evini iyi yönetmeli. Çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır. Kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğunu nasıl güdebilir? Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gururu kapılıp iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir. Ayıplanacak bir duruma ve iblisin tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Ve ayrıca okuyoruz 5. bölüm 1. Timoteus 17. ayet. Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar özellikle Tanrı'nın sözünü duyurmakta ve öğretmekte emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. Ve Titus mektubunda bölüm 1 ayetler 5'ten 9'a kadar okuyorum. Bu birazcık bir tekrarlama gibi oluyor. Ama bir akıl alıyoruz. Bir ihtiyar, bir güdücü, bir çoban nasıl biri olmalı? Geriye kalan işlere düzeni sokmam ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. İhtiyar seçilecek kişi eleştirecek yönü olmayan, tek karlı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı. Sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirecek yönü olmamalı. Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinden koşan biri olmamalı. Tersine konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olmalı. Hem başkalarını sağlam öğretişle yüreklendirmek hem de karşı koyanlara ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir sözü sımsıkı sarılmalıdır. Yani burada anlıyoruz. İlk olarak bu çobanların görevi oluyor öğretiş vermek üzere, akıl vermek üzere, yön göstermek üzere, yani koyunlar bezlemek. Öğretiş olarak Rabbin sözüyle, nasihat vermekle, akıl vermekle, kuraş vermekle, azalamakla ve bunun benzeri işler bir çobanın görevi olmalı. Ve orada görüyoruz çeşitli kalite durumu. Birincisi oluyor, kendi hayatına, praktik hayatında nasıl biri olmalı. Ondan sonra okuyoruz aile hayatında nasıl biri olmalı ve toplulukta nasıl biri olmalı? Birinci olarak deniliyor, onun ayıplanacak bir yönü olmamalı. Yani iyi bir hayat sürmeli. Yani kötülenmesin, yani denilmesin, bak bu adam neler neler yapıyor. İyi biri olarak tanınmalı. Tek karlı, bir eşiyle sadık bir şekilde yaşayan değil, daima karlara değiştirin. Olamaz. İki karlı, üç karlı. Hayır, biriyle evli olan, bir iyi bir evlilik süren biri olmalı. Davranışlarında ölçülü, yani değil dengesiz davranmak. Dengesiz davranmak hızlı bir insan. Öfkeleniyor, çabuk patlıyor, bomba gibi patlıyor. Hayır, denge tutma bilen. Sağduyulu, akıllı değil en aptal. Akıllı biri olsun, işlere hesap ederek yapan. Veya saygın, herkes ona saygı veriyor, neden biliniyor, sözünde duran biridir. Biliniyor, o kirli pis işler yapmıyor. Eğer aranırsa mahallede biri yalan veya hırsızlık yapmayan bilinsin, odur. Konuksever, konuksever demek misafirleri kabul eden, evi daima misafirlere açabilen bir kardeş. Tabii ki öğretmeye yetenekli biri olmalı diyor Rabbin sözü sonra. Yani sen hazır olmalısın, eğer öyle bir kişiysen hazır olmalısın bildiğini öğretesin başkalara. Belki değil sadece vaaz etmekle, belki de konuşarak kişiden kişiye evlerde bilgi vermek. Yani İncil bilgisinde onda olmalı. Rabbin sözü bilmeli ki ancak sende var olanı verebilirsin başkalara. Ondan sonra deniliyor, şarap düşkünü ve zorba. Zorba demek kaba kuvvet, yani dövücü biri olmamalı. Tabi sahoş olan kolay da döver başkalara ve kendi aklından çıkıyor. Yani ne sahoşluk yapan ne de kavgacı, dövücü. Öyle biri olmasın. Yumuşak biri olsun. Neden Rab İsa da yumuşak huyluydu ve İsa'nın tabiatı onda görünsün. Kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı. Yani değil daima para peşinden, değil daima düşünüyor nerede ne koparabilirim. Öyle biri işte iyi bir güdücü olamaz. Değil para uğruna yapıyor. Sürüye koyunlara sevdiği için. Geçenlerde bana bir kardeş anlattı, o kendisi çoban görevi yapıyor. Değil toplulukta, hakiki koyunlara gidiyor. O diyor, ben koyunlarımı seviyorum. Onlarla bakıyorum, nerede diken batmış onlara çıkarıyorum. Onlarla yaşıyorum demek. Yani koyunlara seven biri olmalı. Ruhani görevinde de öyle. İnançlar topluluğu hizmet edinde öyle. Sevgi uğruna bu işi yapmalı. Değil para uğruna. Değil daima senin kendi hakkını çıkaran, kavgacı olan. Ondan sonra deniliyor, kendi evini iyi yönetmeli. Yani senin evi, senin çocuklar, kızlar, senin eşi, senin aile iyi bir güdücü müsün senin ailesine? Eğer kendi ailene iyi bakamazsan, eğer daima sağa sola koşup da ailene bakmazsan, nasıl topluluğa da bakabilirsin? Yani neden en küçük topluluk oluyor senin aile, benim aile, bizim ailelerimiz. Ve bu sebeple iş orada başlamalı. Kim öğretiyor senin çocuklar ve senin kızanları Rabbin sözleri ve doğruluğu ve yalan yapmama? Kim bunlara iyi bir örnek bırakıyor? Sen öyle bir kişi misin? Öyle bir kişi olursan demek ki olgun bir kişi oluyorsun. Yani kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisini tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır. Yani değil çocuklar istediklerini yapsınlar, bazen deniliyor ona daha küçük yapsınlar istediklerini. Hayır, burada diyor Rabbin sözünü paylaşan bir güdücülük yapan bir kardeş kendi çocuklarını da kontrol altında tutmalı. Sevgili ama saygılı da. Çocuklar kraliçeler bilsinler. Neden diyor? Kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğu nasıl güdebilir? Yani iş orada başlamalı. Ondan sonra deniliyor, yeni inanç olmasın. Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Neden? Onda büyük tehlike var. Gururu, yani büyükleme geliyor onun kalbine. Ve o diyor, ah ben pastor olmuşum. Ama sorsan kaç senelik imanlısın? Ne zamana beri Rab'li yaşıyorsun? Nasıl değişiklikler var hayatında? Belki derse ancak 2-3 sene inançım. Dikkatli olun. Yani Rab'in sözü bizi uyarıyor. İmanda taze olan biri bu işi yapamaz. Neden? Kolay büyükleme girebilir onun kalbine ve düşebilir. Yani ayıplanacak bir durum olmasın. Bir de topluluğun dışındaki yani dünya insanlarda bile ona iyi bir şahitlik versinler. Yani onun hakkında kötü bir laf söylemesinler. Belki seviyorlar, belki alay ediyorlar inanç olduğundan. Ama bilinsin mahallede bu adam iyi bir hayat sürmektedir. Yani biz suçlanmayalım kötülük yapmak üzere, iyilik yapmak üzere. Öyle biri olmalı. Ve okuyoruz ayrıca hem başkalarına sağlam öğretişle yüreklendirmek hem de karşı koyanlar yani onun karşı çıkanlar ikna edebilmek için imanlara öğretilen güvenilir sözü sımsıkı sarılmalıdır. Yani Rabbin sözü iyi bilen ve doğru kullanabilen biri olsun. Ve öyle insanlara, öyle kardeşlere ve bu görev anlaşılıyor İncil'e baktığımızda erkek kardeşlere veriliyor. Olamaz bir kız kardeş gütsün topluluğu nerede erkekler var. Bu erkeklere verilmiş bir görev. Ve bu görevi, bu işi Rabbin korkusunda yapsınlar. Ve bu İncil'e bize vermiş olduğu düşünce uygun yapsınlar işini. Bunlara deniliyor güdücü, ihtiyar, pastor, çoban. Aynı duruma düşüyor bu laflar. Ve bunun dışında bakacağız toplulukta hizmet edenlerin görevi işini olmalı ve nasıl insanlar olmalılar lazım. Hizmet edenler ayrı oluyor. Onların ağırlık fazla düşüyor pratik durumlarına. Ve onlara gelince bakacağız şimdi onlardan ne bekleniliyor. Yani inançlılar topluluğunda çeşitli görevler, işler var. Biz dedik güdücüler, gözetmeler, onların görevi oluyor daha fazla. Sürü beslesinler ruhani yentiyle, Rabbin sözü paylaşmakla. Bunun dışında pratik işler de var, yardımlaşma durumunda. Ve bunlara deniliyor, bu görevi üstleyenler, odgovornost üstleyenler deniliyor diakon ya da yardımcılar ya da hizmet edenler. Tabii ki hepsi hizmet etmek zorundalar ama onlar ayrıca belirli görevler için seçiliyor. Ve bu bilgi alıyoruz ilk inançlılar topluluğunda elçilerin işlerinde bölüm 6. Orada seçildi 7 tane yardımcı kişi. Ve okuyoruz ayetler 1'den 7'ye kadar. İnsanın öğrencilerinin sayıca çoğaldı o günlerde. Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek Aramice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler yani 12 apostoller bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. Tanrı sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler aranızdan ruhla ve bilgilikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onlara bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma işine adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan Stefanon, yanı sıra Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönme Antiyakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Kudüs'teki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor. Kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. Yani burada anlıyoruz, bu ilk topluluk çok büyük olduğundan fukara kardeşlerde yardımlaşma işlerde olmalı lazımdı. Fakat 12 apostolar her iş yapamazlardı. Neden? Onların kraliçeleri vardı. Onların da sadece 2 ayak, 2 eli vardı ve binlerce kişi doyuramazlardı. Hem ruhanın hem bedenin. Bu sebeple seçtiler onların arasında nasıl kişiler idiler? Ruhla ve bilgelikle, yani bilgisi var idi onlar. Dolu 7 saygın kişi seçin dedi. 7 kişi seçildi ama onlar bilgili, ruhla dolu ve saygın kişi idiler. Demek ki onların görevi idi hizmet etmek pratik durumunda. Ve şimdi bakıyoruz onların karakter ne durumda lazım olsun. Yine dönüyoruz 1. Timoteus bölüm 3 ayetler 8'ten 13'e kadar okuyacağım. Şöyle yazıyor. Aynı şekilde topluluğun görevlileri özü, sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar. Bunlar da önce sınansınlar. Eleştirilecek bir yönleri yoksa o zaman görev alsınlar. Aynı şekilde görevli kadınlar iftiracı değil, ağırbaşlı davranışlarda ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalıdırlar. Görevliler tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar. Görevlerini iyi yapmış olanlar kendileri için iyi bir yer edinir ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar. Yani burada anlıyoruz bir şey. Bu hizmet eden kişilerde lazım çok iyi karakterli kişiler. Seçilmiş kişiler, değil sıradan gelen herhangi biri, toplulukta artık bir saygı kazanmış kişiler lazım olsun. Çünkü onların üzerine de biniyor bir sorumluluk. Ve onlar da lazım hem kendi hayatında, aile hayatında güvenilir kişiler. Dedikoducu değil. Ve bu görev görüyoruz İncil'de olabilir de kadın yapsın bir durumda. Mesela o sorumluluk üstlenebilir çocuk dersler, kızan dersler için. Bu da bir diakonun görevi oluyor. Bir sorumluluk üstlesin belirli bir iş için. Yani İncil de buna işte bir yerde söz ediyor. Bir kız kardeş vardı. Onu yolandı. Yani hizmet işler için değil, öğretiş işler yapmak için. Hizmet işleri üzerine bir sorumluluk, bir otkovornus üstlenen kardeşler ve kız kardeşlerimiz oluyor. Yani tamamen bu şimdiye kadar ne anlatıyorduk? İnançlılar toplumun sırası nasıl koruyalım? İlk önce İsa Mesih baştır dedik, sonra dedik her inançlı lazım öğrensin, hizmet etsin. Neden? Biz sveştenik oluyoruz, biz kahinler oluyoruz Rabbin. Ayrıca Rab verdi ruhani durumlar, ruhani bezlemesi için, bunu sağlayabilmek için çeşitli görevler, çoban ve güdücü görevi ve onların üstünde bir otkovornus, bir sorumluluk var bütün topluluk için. Ayrıca hizmet edenlerin durumu da var, diyakonların durumu da var ve böylece gördük. Bütün topluluk artık bu kişiler seçiyor, belli ediyor ve kutsal ruhun yardımıyla artık işe konuluyor. Değil sadece bir diploma ile bu iş bitiyor. Hiç söz edilmiyor İncil'de diploma lazım olsun yoksa çok okumuş biri lazım olsun. Hayır, bu karakter, bu yetenekler, bu özel durumlara uygun bir kişi olsun ve bu ayetlere bakarak karar verelim. Ve kardeşler, bir durum üzerine sizinle paylaşmak istiyorum daha. İnançlılar topluluklarında bazen çok alt üstlük oluyor, karışıklık oluyor. Neden sıra korunmuyor? Ve sıraya bozmak isteyenler daima olacak. Sıra bozmak demek, yani boyun eğmemek avtoriteler altına. Var durumlar, Rab'be uygun yaşamıyorlar. Ve her şeyi göz mü yumalım sevgi uğruna, yoksa sevgi ne yapar? Seven bir baba razı gelmeyecek. Kendi çocuğu görürse yaramazlık yapmakta, devam etsin yaramazlık yapmakta. Onu doğrultacak. Olabilir de terbiye edecek, olabilir de disiplin verecek ki büyüdüğü zaman yapmasın aynı işler. Vaktinde, yani deniliyor, ağaç yaşken eğiliyor. Bu sebeple biz hem ailelerimizde dikkat ediyoruz çocuklara, kızlara doğru bir terbiye verme. Aynı zamanda da topluluk hayatında, inançlılar topluluğun hayatında var bir durum terbiye için. Bu belki acı oluyor ama ne var ki bunu da yapmazsak her tür sihir türü bilir bizim topluluklarımızda. Onlara bunun için Rabbin sözü bir bilgi veriyor ve vaktinde terbiye etmeliyiz. Ve bunun için iki durum görüyorum. Birincisi budur. Rab bazen direktno terbiye ediyor kendi çocuklarını. İbraniler mektubunda 12. bölümünde ayetler 7'den aşağıya kadar biraz okumak istiyorum. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Çünkü hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez ki? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunasınız oğullar değil. Yazı dışı evlatlarsınız. Kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O halde ruhlar babasına daha çok boyun eğip yaşamamız gerekmez mi? Babalarımız uygun gördükleri gibi bizi kısa bir zaman için terbiye edilerdi. Ama Tanrı kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımızı terbiye ediyor. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu böyle eğitilenler için daha sonra esinlik veren doğruluğu üretir. Yani burada Rab diyor bizlere sevdiği için iyi bir baba olarak davranacak. O bizi vaktinde gerektiğinde terbiye de verecek, disiplin de verecek ve bunu vermekle biz acı duyuyoruz. Ama onun sevgisinden kaynaklıyor bu iş. Ve başka yerde Korintliler mektubunda 11. bölümünde okuyoruz. Bazılar Rab'bin sofrasını hor kullandılar ve hor kullandıkları için Rab onlara terbiye etti ve bazılar hastalandılar, bazılar da bile öldüler. Ve vaktinden önce Rab onları aldı yanına. Yani bu direkt bir terbiye oluyor, direkt Rab veriyor. Fakat bunun dışında bu terbiye instrümanı da verdi inançlılar topluluğun eline. Ve bir akıl da bize veriliyor Rab'bin sözünde Matta 18. bölümünde 15. ayetten okuyacağız 20. ayete kadar. Ve orada anlayacağız bu terbiye artık bize de veriliyor. Bu görev bize de veriliyor. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Eğer kardeşin onları dinlemek istemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. İnanlılar topluluğunu da dinlemek istemezse onu bir putperest ya da vergi görevlisi yerine koy. Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünüzde aranızda iki kişi dileyeceklerini herhangi bir şey için uyuşurlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada onların arasındayım. Yani Rab diyor, en küçücük topluluk oluşuyor iki üç kişiden ve onun adından toplanan, o da onların arasındadır. Ve bu sayılıyor bir inanç topluluğu, küçük ama Rab söz verdi onların arasında olacak. Ve söz verdi, onlar şimdi incince davranarak, yani bir terbiye etseler de bile bir kardeşe karşı incilce, sebepçe ve o kardeş dinlemek istemezse birine, iki kişiye de, üç kişiye de, bütün topluluğu da seslemek istemezse, o zaman o kardeşe bir disiplin uygulanmalı ve bu inanç topluluğu vermiş olduğu kararda geçerli sayılıyor gökyüzünde de. Neden diyor? Yeryüzünde ne bağlarsınız, gökyüzünde de bağlı olacak. İncilci davranan, yerinde olan bir terbiye, bir disiplin Rab tarafından da kabul ediliyor. Bu demek istiyor bu ayet. Yani burada iki durum var. Biri direktno baba kendisi terbiye ediyor, biri de inançlılar topluluğun aracılığıyla terbiye veriyor kardeşlere. Ve sebep nedir? Ne üzerinde uğraşalım? Ve görüyoruz Galatyalılar 6. bölümünde 1. ayet şöyle diyor. Kardeşler, eğer bir kimse suç işlerken yakalanırsa, ruha uyan sizler, yani ruhani olan kardeşler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmayasınız diye kendinizi kolayın. Yani burada deniliyor, yola getirmek. Yani disiplin vermek, terbiye uygulamak bir sebep ile yapılıyor. Onun bir amacı var, bir cel var. Onu yola getirmek. Değil kardeşleri sıbıttırmak, o kardeşleri yola getirmek bir cel olmalı. Ve ayrıca birkaç sebep daha var. Neden terbiye uygulanmalı? Tabii ki en önemli bilgi yola getirmek. Ve bu önemli durum bir örnekle göstermek istiyorum. Yani diyelim senin bir kemik yerinden çıktıysa gidiyoruz çekiciye. Ve o yerleştiriyor yine kemik yerine acı duymayasın diye. Ama yerleştirince acı veriyor sana. Ama yerleştirdikten sonra yine normal gidiyor her şey ve acı duymadan hareket edebilirsin. İşte yola getirmek bu anlam taşıyor. Değil onu kesip atmak, hayır, onu yine yerine yerleştirmek. Veyahut da mrejeler yırtılmış, onlar tekrar dikiyoruz balık tutabilmek için. Mrejeler işte yeniden tamir ediyoruz. Bu da demek birini yerine getirmek. Bu anlam işte bunun içinde var, bu sözün içinde. İkinci bir sebep görüyoruz. Ne zaman bir kardeş Rab'be uygunsuz bir işi yaparsa Rab'in adını kötüleniyor. 5. bölüm 1. Korintlilerde 1. ayette bir durum rastlıyoruz. Ve Apostol Paulus azalıyor, eleştiriyor Korint'teki kardeşlere. Gerçekte aranızda cinsel ahlaksızlık putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir ahlaksızlık olduğunu söyleniyor. Şöyle ki biri babasının karısını almış. Çok kötü bir durum oldu Korint topluluğunda. Ve diyor artık söyleniyor, konuşuluyor bu mesele ve İncil'in, yani iyi haberin adı kötüleniyor. Rab'bin adı kötüleniyor. Ve bu sebeple terbiye etmeli ki kötülenmesin Rab'bin adı. Denilmesin bu inançla bak ne yapıyorlar? Aynı durumlar yapıyorlar bizler gibi. Hayır, doğrulanmak lazım, terbiye vermek lazım vaktinde ki Rab'bin adı kötülenmesin diye. Ve bir sebep daha var. 7. ayette okuyoruz. Yine 1. Korintliler 5. bölümünde yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Çünkü mayasızsınız. Çünkü kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Rab İsa Mesih bizim kurbanımızdır. Ve bunu unutmayalım. Onu sevindirelim. Onu uygun bir hayat yaşayalım. Mayasız olmak değil, şimdi hamurdan konuşuluyor, günahtan konuşuyor. Kutsallaşmamız olsun. Yani ne sebep olsun şimdi bu terbiye vermek üzere? Sebep olsun topluluk, inanç topluluğu kutsal olsun, temiz olsun, paklansın, kirlenmesin, bulanmasın diye. Bu da bir sebeptir. Ve aynı vakitte bütün topluluğa bir uyarı vermiş oluyoruz. Ne zaman disiplin uygulanıyor, başkaları da bir korku içinde kalabilirler. Biz günah işlersek aynı uygulama bize de yapılacak diye. Ve bu korku onlara da koruyabilir, günaha girmesinler. Bu da bir faydadır. Şimdi soralım, hangi sebep üzerine disiplin uygulanabilir? Hangi sebep üzerine terbiye veriliyor? Bir sebep işte oluyor 1. Korintliler 5. bölümünde gördüğümüz gibi ahlaksızlık, pislik, seks durumunda sapıklık yapan, sırasızlık yapan ve böylece işte Rab'bin adı çok kötüleniyor. 11. ayet okuyoruz. Ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yemenizi şimdi size yazıyorum. Yemek yemeyin. Yani kendini kardeş olarak bildiriyor ama sırasız işler yapıyor. Öyle birinden uzaklaşmamız lazım. Ki acı duysun bunun üzerine ve dönsün Rab'be. Ahlaksızlık oluyor, sırasızlık. 2. Selanikliler bölüm 3 ayet 10 şöyle okuyoruz. Ondan 15'e kadar sırasızlık üzerine bir problem var. 2. Selanikliler ve diyor, hatta biz daha sizinle birlikteyken size şunu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Çünkü aranızda bazılarının boş kestiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih'in adına yalvarıyor ve şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yiyesinler. Sizler ise kardeşler iyilik yapmaktan uzanmayın. Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yani mimlemek, işaretleyin. Yaptıklarından utansın diye onunla ilişkiniz kesin. Yine de onu düşman sanmayın, bir kardeş olarak uyarın. Yani burada değil sabıtmak, hayır, onu doğrulansın diye böyle bir uygulama yapılıyor, sırasızlık içinde davranan. Veyahut da kardeşler arasında anlaşmazlıklar varsa ve doğrulmazlarsa, eğer affetmemezlik varsa kardeşler arasında bir sebep olabilir. Matta 18. bölüm diyor, eğer senin kardeşin sana karşı günah işlemişse ona git ve onunla konuş. Yani öyle durumlar var, bütün inanç toplulukların hayatını sakatlayabilir. Eğer vaktinde durulmaya kalkmazsak. Veyahut da sebep oluyor bölünme. Bazı durumlarda var. Kardeşler geliyor, topluluklara bölünmek istiyorlar. Ve Titus mektubunda 3. bölüm ayet 10 şunu okuyoruz. 1. ve 2. belki 9. ayetten başlayalım. Akılsızca tartışmalar ve soyacı didişmelerinden kutsal yazı ile ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. 1. ve 2. uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. Böyle bir kişinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. O kendi kendini mahkum etmiştir. Yani var, bazılar gereksiz şeyler üzerinde bölmeliklere yaratıyorlar. Topluluğu bölmek istiyorlar. Kardeşler arasında bir düşmanlık koyuyorlar. Ve onlar bölmeliklere işte arıyorlar. Ve önlere gidip lazım söylesin. 1. olarak ve 2. olarak uyar. Dur bakalım, senin yaptığı doğru değil. Vazgeç bu işten ve devam etme. 2. bir uyarıda seslemelerse demek ki onlarından ilişkini keseceğin. Bu bir terbiye, bu bir disiplin, bu da bir sebeptir. Ve ayrıca bitki olarak bir sebep daha görüyoruz. Yanlış öğretişiden. Yani bu yanlış öğretiş temel öğretişine değiyor ve onu sakatlamak istiyor. Temeli sarsıtmak istiyor. Ve öğrelerden tamamen vazgeçmemiz lazım. Bu terbiyeler var. Fakat şimdi nasıl bunu uygulayalım? Nasıl doğru bu iş yapalım? İki durum var. 1. olarak hazırlıklı ol. Bilin ki senin katıldığı topluluğu kimler geliyor, onlar ne durumdalar, ne anlayıştılar. Bu sebeple iyi olur sevdi gelenlerle bir ilişki içinde bulunmanızı. Neden? Onlara ne durumda olduklarına, ne inandıklarına araştır biraz. Belki evlerine davet edeceğin ve onunla biraz konuşacağın ve bir anlayışa varacağın ve olabilir vaktinde bile durdurabilirsin öyle durumlar meydana çıkmasın diye. Ve aslında ikinci bir durum var. Bu çobanların görevi olmalı. Onlar bilmeliler lazım. Koyunlar ne durumdalar? Acı köklere var mı? Acı kökler vaktinde sökülmeli. Ve onlar doğru bir iş yapsalar vaktinde böyle durumlar meydana çıkmayacaklar. Neden? Biliniyor. Orada öyle bir durum var. Ve sen hem duada bulunuyorsun, hem yanına bir kardeş alıp ona ziyaret ediyorsun ve ona akıl ve malumat ve bilgi veriyorsun ve onu azalıyorsun gerektiğinde. Ve böylece iş büyümeden daha küçükken, daha kök durumundayken sökülebilir. Ama günaha düşmüş olana ne yapmalıyız? Doğru nasıl davranabiliriz? Ve işte Matta 18. bölüm bizi bu güzel sıra gösteriyor. İlk olarak bir kişi gitsin işi durdurma. Sezlemezlerse 2 kişi, 3 kişi yanına al, tekrar git ve konuş onunla. Ve iş orada durdurabilirsen ne hoş, fazla laf kestirmeden bu işi bitirebilirsek vaktinde o zaman kökte işte kesmiş oluyoruz. Ve unutmayın, kardeşlere doğrulamaya giderken sen de her an günaha düşebilirsin. Rab'be bakmadığın vaktinde günah seni de bekliyor. Ve onu daha üstün biri olarak görme. Ona bir kardeş, ona bir acı içinde, bir üzüntü içinde git, onu kazanmaya çalış, yola getirmeye çalış. İşte bunun için uğraşmamız lazım. Ama ne yapacağız? Eğer bütün topluluk bitki olarak diyelim, bir kişi gitti, sonra 2-3 kişi gittiler ve yine sezlemedi ve bitki olarak bütün mezle geliyor bütün topluluğun önüne. Ve toplulukça karar veriyorsunuz, biz artık o seslemek istemiyor, artık ona müsaade veremeyiz, aramızda bulunsun, işi durulmadan. O zaman ne oluyor eğer bütün topluluk bir akılda karar vermezse? Peki bazıları diyecekler, hayır ben katılamıyorum bu karara, o zaman ne olacak? Belki bütün topluluk aynı anlayışta değil. Bütün işi belki anlayamadılar ve aynı akılda karar vermiyorsunuz. O zaman 2. Korintliler 2. bölüm 6. ayet giriyor. Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter. Yani çokluk. Yani değil belki hepsi katıldılar bu karara ama çokluk. Çoğunluk ne karara vardıysa o karar geçerli sayılıyor bitki durumunda. Ne zaman bitiyor bu terbiye, bu disiplin? Ne zaman o kardeş anladı hatasını ve Rab'be dönmek istiyor? Veyahut da ilk gittiğinde sen onunla konuştuğun o hatasını, yanlışlığını anladı ve tövbeden geliyor, vazgeçiyor. Kazandın, bitiyor iş. Ya da iki kişilikle gittiğinde anlattın meseleyi ve o seni sezliyor, sizleri sezledi ve boyun eğdi, Rab önünde tövbe etti ve vazgeçti. Demek ki iş büyümeden bitiyor. Topluluğun önüne geldikten sonra topluluk karar verdiyse, topluluğu da seslemiyor, o zaman dışı ettiniz, vazgeçtiniz ondan. Ama hiçbir yerde kutsal kitapta okuyamazsın ki, böyle sizden olan biri bu durumu altına girirse onu sıbıttın. Hayır, İncil daima gösteriyor. Onu yola getirmek lazım, döndürmek lazım ve bu terbiye üzere, bu disiplin üzere akıl başa dönsün. Ve Rab onda işleyecek. O arada bütün topluluk duada bulunacak. O can için ki Rab'e dönsün. Ve orada yazıyor 2. Korintliler bölüm 2 ayetler 6'dan 11'e kadar. Böyle birinin çoğunluğun verdiği o ceza yeter. Aşırı kedere boğulmasın diye bu kişiye daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Bunun için ona olan sevginizi yenilemenizi rica ederim. Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığını anlamak için yazdım sizi. Kimi bağışlarsınız, ben de onu bağışlarım. Eğer bir şey bağışladımsa, bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Yani demek istiyor, eğer biri tövbeden gelirse, bütün topluluk lazım onu yeniden kabul etsin ve ona kuraş versin, ona teselli etsin, bu sıkıntıdan, bu üzgün durumundan çıksın ve yeniden kaldırsın, ayakta durabilmek için yardım verin. 7. bölüm, aynı 2. Korintliler mektubu 7. bölümünde 7. ayetler 11. ayeti okuyoruz. Ve şöyle yazıyor. Ama hüzünlü olanları teselli eden Tanrı Titus'un yanıma gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus bana olan özleminizi, benim için olan üzüntü ve gayretinizi bize anlatınca sevincim daha da arttı. Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim. Pişman oldumsa da kısa bir süre olmakla beraber o mektubun size acı verdiğini görüyorum. Şimdi seviniyorum. Acı duymuş olmanıza değil, bu acınızın size tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum. Tanrınız, Tanrı'nın isteğini uygulamak uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Böyle bir tövbe pişmanlık vermez. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Yani o demek istiyor, önceki mektupta azarlamak, doğrulamak için sözle söyledi. O kişiye karşı hangisi günah işledi, nasıl davransınlar. Ama Rabbi dönmüşse, tövbeden gelmişse, şimdi bunun üzerine haber aldı, onun mektubu galiba bir etki yarattı. Onların hayatında bir fark yarattı. Ve döndüler Rab'be, tövbeden geldiler ve böylece Apostol Paul sevinç aldı. Yani bu bütün işi böyle olmalı. Ne zaman döndürebilirsek, yola getirebilirsek kardeşlerimiz bu disiplin uygulamalarıyla o zaman esas bir iş yapmış oluyoruz. Ve inançlar topluluklarındaki sıra korumuş oluyoruz. Bunun için hepimize Allah yardımcımız olsun. Ve eminim ki olacaktır, eğer onun sözüne uygun bir hayat sürmek istersek. İnançlar topluluğu lazım sıraya bilsinler ve sıraya da korusunlar. Bir dua ile burada sözlerimi bitiriyorum. Ya Rabbim, Allah'ım sana teşekkür etmek istiyorum, çünkü senin kutsal kitabında bize gerçekten doğru olan yolu gösteriyorsun. Problemlerimizde bile nasıl davranalım, nasıl senin topluluğu temiz tutalım diye bize gayet bilgi veriyorsun. Sana teşekkür ederim. Ve buradaki sözler, bu uygulamalara biz de yapalım. Ve benim sevgili kardeşler ve kız kardeşler de destekler misin lütfen Rab? Bunu uygulasınlar, İncilce bir topluluk olsunlar ve sıraya da korusunlar senin sözüne uygun olarak. Amin. Bugün ezberleyeceğimiz ayetler şunlardır. 1. Korintliler mektubundan bölüm 14, 33. ayetin ilk sözler ve 40. ayetin bitki sözler. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esirlik Tanrısıdır. Ama her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın. Tekrarlıyorum. 1. Korintliler bölüm 14 ayet 33 ve 40. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Ama her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın.